Ayrım 24.
Şu adamın ne kadar yakışıklı olduğunu hele bir bakın derdim. Şu boyuna posuna bakın. Ağzı burnu ne kadar da biçimli. Gözleri tıpkı çikolatalı ekler pastaları gibi tatlı derdim. Zavallı Arif'in yüzü küçük bir çocuğunki gibi kızarır, gözlerini mahcup mahcup kırpıştırır, başını başka yana çevirirdi. Arif Dino abidin gibi konuşkan değildi. Zaten 3 yaşına kadar hiç konuşmamış. Ailesi onun geri zekalı olduğu kanısına varmaya başlamış. Sonra günün birinde babası ve annesiyle Adana'da faytonla gezinirken babası karşılarında oturan oğullarını göstererek "Hanım, ben bu çocukta ara sıra zeka kıvılcımları görür gibi oluyorum." demiş. Bunun üzerine 3 yaşındaki Arif ilk kez ağzını açıp "Ateş olmayan yerde kıvılcım da olmaz." dedikten sonra gene derin bir sessizliğe gömülmüş. Arif Dino eline bir kağıt parçası geçirince cebinden çok sivri yontulmuş bir kurşun kalem çıkarır, gözlüklerini alnından burnunun üstüne indirir, sürekli çizerdi. Son derece güzel küçük desenlerdi bunlar. Gel gelelim büyük bir resim ya da yağlı boya bir tablo yapmayı aklından hiç geçirmezdi. Deniz kıyısında topladığı küçücük çakıl taşlarını çakısıyla oyar, olağanüstü yüzler yontardı. Adını şimdi unuttuğum bir fotoğrafçı bunların agrandismanlarını yapmış, bir kitapta yayınlamıştı. Gel gelelim Arif büyük bir yontu yapmayı hiç düşünmezdi. Arif Rembrandt'ın La Battue Avresini başından sonuna kadar ezbere bilir ama oturup da şiir yazmayı aklının kenarından geçirmezdi. Ara sıra durup dururken bir ya da iki dizeli küçük şiirler söyleyiverirdi sadece. Örneğin Beyoğlu'nda aç karnına gezerken bir lokantanın önünde döner kebap görmüş, döner kebap dönmez olsun diyerek bir tek dizeyle onu lanetlemişti. Karanlık bir gece kıyıdan bakıp ışıl ışıl geçen adalar vapurunu görmüş, çok güzel bulduğum bu iki dizeyi söylemişti. Geceler vapurla dönmez, hey telli pullu gelinler. Arif Dino içkici değildi. Ama hepimiz içerken o da sarhoş olmak kararını verirdi ara sıra. Sarhoş olma yöntemi de şöyleydi. 10 tane kadar su şişesini masanın üstüne dizer, onları peş peşe lıkır lıkır içerdi. Ve gerçekten fitil gibi sarhoş olurdu işin tuhafı. Onun dev cüssesini zor taşırdık meyhaneden çıkınca. 7 yaşında bir çocuk kadar sade bir insan olan Arif, ancak bir tek konuda, güzel yemek pişirme konusunda iddialıydı. Hem Larus Gastronomiki hem de Osmanlı Sarayı'nın mutfağı üstüne eski kitaplar bulur onları hatmederdi. 50 yumurta, 40 okka pirinç, 20 okka patlıcan, 25 okka domates, aynı miktarda kuru soğan ve daha bilmem neyle yapılan nefis yemek tariflerini anlatırdı bana. Benim ise ağzım hafif sulanırdı onu dinlerken. Evimizde yemek pişirince duvarlardan makarnalar sarktığı için mutfağımız acayip bir hal alırdı. Meğer spagettinin gereğince pişip pişmediğini anlamanın tek yolu onları duvara fırlatmakmış. Eğer duvara yapışırsa al dente yani tam kıvamında olurmuş. Arif Dino duyarlı bazı küçük çocuklar gibi çok alıngandı. Bir gün patates kızartması istedim. Bunları yerken Arif'i eleştirmek gafletinde bulundum. Lezzetli yemek konusunda sabahtan akşama kadar ahkam kesersin. Larus gastronomik ve yemek kitapları hep başucunda. Ama şu patatesleri bile doğru dürüst kızartamamışsın dedim. Arif'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Hiçbir şey söylemeden sofradan kalktı. Paltosunu giydi ve çekip gitti. Ben hemen kalkıp onu durdurmak istedim. Ama 6 kat merdiveni inmişti bile. Beyoğlu'nda lapa lapa kar yağıyordu. Üstümdeki incecik beyaz frenk gömleğiyle peşinden koşuyor. Arif'ciğim özür dilerim bir daha yapmam ne olur gitme diye yalvarıyordum. Arif dev bir heykel gibi kas katı kesilmişti. Beni dinlemiyor, dönüp bana bakmıyordu. Yoldan geçenler durup karlı bir kış gecesi oynanılan bu acıklı aşk dramını seyrediyorlardı. Bu kız o adama neler yaptı, kim bilir diye düşündükleri, beni fena halde ayıpladıkları bakışlarından besbelliydi. Koluna yapışarak Arif'i durdurabildim sonunda. Eve döner dönmez Arif gene bir tek söz söylemeden kızarmış patatesleri çöp tenekesine boca etti. Ve uzun süre bana küs kaldı. Yalvarıp yakardığım halde bir daha yemek de pişirmedi bana. Arif politik sorunlarla pek ilgilenmezdi ama savaş yıllarında Abidin ve solcu bilinen başka aydınlarla birlikte Anadolu'ya sürüldü. Polisler abidinin o güzel ellerine galiba parmak kelepçesi denilen ve baş parmakları birbirine kenetleyen bir acayip sırıltı takıp onu sanırım Çorum dolaylarında bir küçük kasabaya sevk etmişlerdi bile. Gel gelelim Arif saklanmadığı halde bir türlü bulunamıyordu her nedense. Oysa herkesten uzun boyu, alnındaki gözlükle kalabalık arasında bile hemen göze çarpardı. Bir sabah erkenden kapım çalındı. Bir de baktım Rasih Nuri ileri. Yanında da o sıralarda Beyoğlu'nda da Beyazıt'ta da sık sık görülen entel tipinde, kolunun altında bir gazete, gazetenin içinde 2-3 kitap taşıyan, temiz yüzlü, efendiden bir delikanlı. Arif'in nerede olduğunu, onu son ne zaman gördüğümü sordular bana. Dün gece gördüğümü söyledim. Sonra da o namussuz polisler abidinin baş parmaklarına kelepçe takmışlar. Acaba ona başka eziyetler de ettiler mi diye sordum. Kitaplı delikanlı, aman Mina Hanım, biz hiç öyle şeyler yapar mıyız? Abidin Bey'e çok iyi muamele ettik diye açıklamalarda bulununca temiz yüzlünün de bir sivil olduğunu anladım. Meğer Rasih, hiç gizlenmeyen dayısının polisten kaçtığı sanılmaması için güvenlik güçleriyle birlikte onu arıyormuş. Bizler de sokaklara dökülüp onu aramaya başladık. Nisuaz'ı da bulabildik sonunda. Arif hemen karşıya geçip bunları akşam bana getir diyerek İnci Pastanesi'nden koskocaman 2 kutu pasta alıp bana teslim ettikten sonra Sansaryan Han'a götürüldü. Akşam Haydarpaşa istasyonuna koştuk. Tren kalkmadan 5 dakika önce Arif trenin penceresinden kutuları aç ikram et diye emretti bana. Kutuları açtım, herkese, polislere, jandarmalara, Arif'in dostlarına pasta servisi yaptım. Çikolatalarla kremalar ağızlarımıza, burunlarımıza bulaşmış bir halde Arif'i sürgüne uğurladık. Doğal çevremle, yani bohem sanatçılar ve solcu aydınlarla hiçbir ilişkisi olmadığından Neyzen Tevfik'i üniversite öğrencisiyken salt bir rastlantı sonucu tanıdım. Yağmurlu bir kış günü her zaman olduğu gibi Emin Efendi'ye gidemeyeceğim için şehzade başında öğleyin sandviçlerimi yiyebilecek bir kahvehane arıyordum. Bir de baktım yavrunun çayhanesi adını taşıyan, içine ancak 3-4 masa sığabilecek küçücük bir yer. Gençliğimde bile sayısı azalan, artık tümüyle yok olan gerçek bir çayhaneydi bu. Kahve, gazoz filan değil, ancak çay içebilirdiniz orada. Çayı da çok güzeldi. Yaşlı başlı sahibine neden yavru denildiğini hiçbir zaman öğrenemediğim çayhanede oturduktan birkaç dakika sonra içeriye bir ihtiyar girdi. Hem meteliksiz olduğu hem de kılık kıyafetine metelik vermediği her halinden belliydi. Sırtında eski bir mintan, bunun üstünde bir çeşit hırka, başına şimdiki dincilerinkine hiç benzemeyen acayip bir takke geçirmişti. Elinde kılıfa geçirilmiş sopaya benzeyen bir şey tutuyordu. 1879'da Bodrum'da doğduğunu, daha çocukken limon almaya bakkala gidiyorum diyerek evden çıktığını, oralara bir daha hiç geri dönmediğini daha sonraları öğrendim. Demek onu tanıdığım sırada sadece 60 yaşlarındaydı. Ama ancak 100 yaşında bir adamda görülebilecek kırışıklıklar vardı yüzünde ve bu kırışıklar aklın alamayacağı kadar ilginç çizgiler oluşturuyordu. Ona bakan bir desen ustasının böyle çizgilere dayanabilmesinin yolu yoktu. Nitekim Abidin Dino, Neyzen Tevfik ile karşılaşır karşılaşmaz, istekten neredeyse titreyerek dakikasında bir kalem kağıt kapar, Neyzen'in yüzündeki çizgileri çizmeye başlardı. Ali Yeberger'in de aynı isteği duyduğunu, hem ağabeyi Cevat Şakir'in hem de Neyzen'in portresini çizdiği bir gravürden anladım. Daha kim olduğunu bilmediğim ama gözümü yüzümden ayıramadığım adam çayhane sahibine bir şey anlatıyordu. Anlattığı basitin basiti bir durumdu. Sabahleyin kömür sobası tütmüş, odaya duman dolmuş, sobayı bir türlü yakamamış. Gel gelelim kısık sesiyle bunu öyle bir biçimde anlatıyordu ki bu sıradan aksilik bir Sophokles trajedyasına dönüşüyor, onu dinlerken gözyaşlarımı zor tutuyordum. Adam bana baktı, bir süre sustu. Sonra kılıcını kınından çekercesine neyini kılıfından çekti. İşte o zaman anladım onun Neyzen Tevfik olduğunu. İnanılmaz güzellikte bir müzik yayıldı yavrunun küçücük çayhanesine. Radyoda ney dinlemiştim ara sıra ama onun neyinden çıkan ses bambaşkaydı. Neyzen neyini kılıfına koyarken benim dilim tutulmuştu. Büyülenmiştim sanki. Sonunda kekeleyerek kimin parçası bu diye sorabildim. Bir ere aşık olup Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunun peşinden Viyana kapılarına kadar giden ve orada ölen bir kadının, dedi Neyzen. Hoşuma gideceğini bildiğinden bu trajik öyküyü hemen o sırada uydurmuştu. Viyana kapılarına kadar giden kadının değil, Neyzen'in çoğu parçaları gibi bu da kendi doğaçlaması olduğunu daha sonraları anladım. Çünkü Neyzen genellikle başkalarının müziğini değil, ancak kendi müziğini üflerdi neyine. Neyzen Tevfik'in nasıl geçindiği, nasıl yaşadığı, nerede barındığı konusunda hiçbir zaman kesin bir bilgim olmadı. Ancak şundan bundan birçok şey duymuştum. Kendi sürünmek istediği için sürünüyor diyorlardı. Radyodan ona bir maaş bağlanabilirdi. Bal gibi geçinebilirdi. Ne olacak, adam alkolik zaten diyorlardı. Alkolik olmasa da bu Bektaşi dervişinin hiçbir kurumun isteklerine boyun eğmeyeceğini, ancak kendi canı isteyince neyini üfleyeceğini bilmiyorlardı. Kaldı ki Neyzen Tevfik alkolik değil, tıpkı Edgar Allan Poe gibi dipsomandı. Ailemde ve yakın çevremde içki sorunu olduğundan biraz bilgi edindim bu konuda. Alkolik normal yaşamını sürdürebilmek, örneğin yıkanıp giyinip işine gidebilmek için bir miktar alkol almak gereksinimini duyan kişidir. Sabahtan başlayıp bütün gün içer. Ne var ki ölçüyü kaçırmazsa, fazla içmezse çalışma yaşamını az çok sürdürebilir. Akşamcı, gündüzleri içkiye hiç dokunmayan ancak akşamları belirli bir saatten sonra içmeye başlayandır. Dipsomanların durumu ise alkoliklerinkinden beterdir. Dipso içmek isteği, mania da delilik anlamına geldiğine göre dipsomaniyi delice içmek hastalığı diye tanımlayabiliriz. Dipsomanlar haftalarca, kimi zaman aylarca hiç alkol almazlar. Sonra durup dururken içki nöbeti başlar. Hiç ara vermeden çılgınca ölesiye içerler. Bu alkol delirmesi genellikle bir fücu, yani bir kaçışla sonuçlanır. Adamı evinden kilometrelerce uzakta bilinçsiz bir durumda bulurlar. Örneğin Beyoğlu'nda oturan biri Şile yolunda bir hendekte bulunur. Neyzen Tevfik dipsomania nöbetinin başlayabileceğini bazen önceden sezerdi. Bana anlattığına göre iradesini kullanır, kendi isteğiyle Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gider, başlayacak, beni hemen kapatın derdi ağlayarak. Hastanede onu kaç kez görmeye gittim. Bir kral muamelesi görürdü orada. Ona özel bir oda verilirdi. Her isteği yerine getirilirdi. Berber gelsin derdi, berber hemen gelirdi. Başhekim gelsin derdi, başhekim Doktor Fahri Celal hemen gelirdi. Neyzen Tevfik'in benim açımdan en şaşırtıcı yanı, böylesine hüzünlü bir müzik yaratabilen insanın, aynı zamanda siyasal ve toplumsal olayları yakından izleyen bir taşlama ustası olması, çok ince bir duyarlılıkla keskin bir gülmece yeteneğini kişiliğinde birleştirmesiydi. Ney üfler, dinleyeni ağlatır, sonra peş peşe espriler patlatır, insanı katıla katıla güldürürdü. Bir defasında onu kızdırmak için sevmediği bir milletvekilinin yakında başbakan olacağı haberini uydurdum. Bana şöyle bir baktı, beter olur inşallah dedi. Doğaçlama söylediği taşlamalar dilden dile dolaşırdı. Şu satırları yazdığım sırada kökten dinci bir milletvekili sayesinde meclis üyeleriyle deyyus küfrü arasında bir bağlantı kurulduğu için mebus ile deyyus sözcüklerinin kafiye düştüğü bir örnek veriyorum Neyzen'den. Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler. Künyeni almak için partiye ettim telefon. Bizdeki kayda göre şimdi mebus dediler. Neyzen'i tanıdıktan sonra yavrunun çayhanesine dadandım. Öğleyin arkadaşlarımla birlikte Emin Efendi kahvesine ya da başka bir yere gideceğime onları atlatır, doğru oraya koşardım. Neyzen bazen gelir, bazen gelmez, bazen konuşur, bazen susar, bazen de neyüflerdi. Arkadaşlarım benim Şehzadebaşı'nın bir batakhanesinde herkesten gizlenmesi gereken tehlikeli bir aşk serüveni yaşadığım kanısına varmışlar. Bu sırrı çözebilmek için beni izlemeye karar vermişler. Bir öğle vakti yavrunun çayhanesine girer girmez kızların ikisi peşimden oraya daldılar. Bizim çok alafranga Fransız Edebiyatı bölümünün en alafranga ilk İki kızıydı bunlar. Onların hemen arkasından Neyzen gelince fena halde telaşlandım. Neyzen çok alıngan, müthiş öfkelenen, öfkelenince de çok kırıcı olabilen bir insandı. Arkadaşlarım onu kızdıracak bir şey söyleyecekler diye ödüm kopuyordu. Nitekim korktuğum oldu. Neyzen Tevfik diye bir fenomenden hiç haberleri olmadığından ona kim olduğunu sordular. Neyzen sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenince de bize ney çal öyleyse dediler. Neyzenin onların canını okuyacağını sanıp fenalıklar geçirdim. Oysa büyük bir sükunet içinde ney çalınmaz, ney üflenir dedi. Sonra neyini kılıfından çıkardı, üflemeye başladı. Ben büyülenmiş dinlerken arkamdan hafif hıçkırık seslerinin geldiğinin farkına vardım. Böyle bir müziği ömürlerinde ilk kez duyan iki alafranga kız birbirlerine sarılmış hüngür hüngür ağlıyorlardı. Neyzeni yıllarca bir hayli sık gördüm. Evime de çağırdım ama çok ender gelirdi. Bir defasında fakülteden Cihangir'deki evime dönünce neyinin sesini duydum. Balkonda bir minderin üstünde bağdaş kurmuş oturmuş İstanbul limanını seyrederek ney üflüyordu. Ne var ki yavrunun çayhanesi ve Bakırköy Akıl Hastanesi dışında bir adresini bilmiyordum. Bazen haftalarca ortadan yok olurdu. İkide bir de çayhaneye uğrardım. Ama yavru da bilmezdi nerede olduğunu. Hastaneye telefon ederdim, orada yatmadığını söylerlerdi. Sonunda 1953'te öldüğü haberini aldım. Sait Faik'i 1940'da Nurullah Ataç sayesinde tanıdım. Benim gibi büyük adalı olan Nurullah Bey ile iskeleye inen yolun sağındaki kahvede otururken Burgaz'a gidip Sait Faik'i görmemizi önerdi. O da kim diye sordum. Türkiye'nin en iyi hikaye yazarı dedi. Daha sonraları Sait Faik'i okur okumaz bunun ne denli doğru olduğunu anladım. Edebiyatımızın en iyi öykü yazarı olduğuna şimdi de inanıyorum. Neden derseniz benim için edebiyatın özü şiirdir de ondan. Ve Sait öykülerinde şairdir. Ne gariptir ki ancak şiir yazarken şairliğini bir miktar yitirir gibi olur. Ece Ayhan'ın Mor Ötesi Requiem'de çakır gözlü, mor dudaklı ve patlak gözlü sarışın diye betimlediği Sait Faik'in gözleri hiç de patlak değildi bana kalırsa. Ama içkiyi biraz fazla kaçırınca gözlerin tavada pişmiş balık gözüne dönmüş gene diye ona takılırdım. Sait Faik kılık kıyafeti ve davranışlarıyla yazar çizer takımının aydınlarına hiç mi hiç benzemezdi. Koltuğunun altında kitap taşımaz, okuduklarını anlatmaz, düşüncelerini iddialı iddialı savunmaya kalkmaz, kişiliğini ikide bir de ileri sürmez, kendinden hiç söz etmezdi. Sait Faik ile tanışanlar bir halk adamı sanırlardı onu. Hakları da vardı. Çünkü Sait Faik gerçekten bir halk adamıydı. Sait Faik ömrünü sürekli bir avarelik içinde Burgaz'da ya da Beyoğlu'nda dolanmakla geçirirdi. Çoğu zaman sinemaların önündeki fotoğraflara boş gözlerle bakarken rastlardım ona. Yazmaya, hatta bu kadar çok yazmaya nasıl vakit bulduğuna aklım ermezdi. Odasına kapanıp masasına oturarak yazı yazmadığını kesinlikle biliyordum. Balıkçı kahvelerinde, sandallarda, adalar vapurlarında, meyhanelerde, gözlerden uzak köşelerde, cebinden çıkardığı buruşuk kağıt parçalarına bir şeyler karalardı dizinin üstünde. Sait Faik öteki yazarlara kıyasla çok talihliydi. Geçim derdi yoktu. Ekmek parasını kazanmak için didinip durmak zorunda değildi. Annesi ona her gün belirli bir harçlık verirdi. İçki dışında hiçbir lüksü olmadığından o parayla rahat idare ederdi. Böyle bir annesi olması onun için de bizler için de bir nimetti. Yoksa küçük bir çocuk kadar savunmasız olan Sait, yaşam kavgası denilen o kepaze felaket içinde heba olup gidecek, ya az sayıda ya da hiç öykü yazamayacaktı. Sait Faik ile iletişim kurmak güçtü. Oradan oraya gezerdi. Burgaz adasındaki evinde de oturmazdı çoğu zaman. Adaya gider gene de bulamazdınız onu. Belirli bir kahveyi ya da meyhaneyi de mekan edinmezdi kendine. İçkili olunca ise iletişim tümüyle kopardı. Bir defasında benim ahlakçı öğretmen yanım tutmuştu. 18 yaşından küçük çocuklara sakın sataşma, sinemaya filan götürme onları demiştim. Sait rakı şişesini, üstelik de dolu bir rakı şişesini havaya kaldırmış, tam kafamda kıracakken arkadaşlar araya girmiş, meyhaneden kaçırmışlardı beni. Sait'in eşcinsel eğilimleri olduğu rivayet edilirdi. Çok belirgin ahlakçı öğretmen yanıma karşın benim bu konuda hiçbir yobazlığım yoktur. Eşcinsellerle dostluk kurar, onları oldukları gibi kabul ederim. Tek karşı çıktığım şey henüz yetişkin olmayan, dolayısıyla cinsel itileri karmakarışık çocukların doğal eğilimlerinden saptırılmaları, Belki eşcinsel olmayacakken ya parasızlıktan ya da duyguları sömürülerek eşcinselliğe yöneltilmeleridir. Öykülerinden de anlaşılacağı gibi Sait Faik'in bir eşcinsel yanı gerçekten de vardı. Ama bana kalırsa biseksüel olan Sait'in eşcinsel dürtüleri uygulanmaya pek konulmayan, yani platonik kalan bir duygu, çok yoğun bir duyguydu ancak. Buna karşılık Sait'in kızlara aşık olduğunu, hem de ölesiye aşık olduğunu çok yakından biliyorum. Hem bana kendi anlattı, hem de gözümle gördüm yaşadığı aşkları. Sevdiği kızlardan Eleni ile ilgili iki öykü aktarmak istiyorum şimdi. Sait, Eleni, Cahit ve ben Bohem meyhanesinde oturuyorduk bir akşam. Sait, kıskançlık denilen duyguyu hiç anlamadığını anlatıyordu bana. Senin aşık olduğun kadına o da tutulduğu için bir erkeğe nasıl düşman kesilirsin, nasıl kıskançlığa kapılırsın diyordu. Seninle aynı duyguları paylaşan adam sana en yakın insandır, senin can kardeşindir diyordu. Kıskançlığın çirkinliğini öyle ince bir duyarlılıkla, öyle bir içtenlikle, öyle güzel anlatıyordu ki fena halde duygulanmıştım. Ağlamak üzereydim neredeyse. Derken birdenbire sözünü kesip ayağa fırladı. Ulan pezevenk, benim karıma neden bakıyorsun diye bağırdı. Küfrettiği masada izbandut gibi 5 herif oturuyordu. Sait'i de Cahit'i de çiğ çiğ yiyebilecek güçteydiler 5'i de. Üstelik Eleni'ye baktıkları filan da yoktu. Bunu Sait'e anlatmaya çalıştık. Hatta tedirginliği geçer umuduyla Eleni ile ben yer değiştirdik. Derken Sait hiçbir şey olmamış gibi kıskançlığı ne çirkin bir duygu saydığını aynı içtenlikle anlatmayı sürdürdü. Ne var ki ben düşünceyle uygulama arasındaki uçurumu gördüğüm için onu kös dinliyordum artık. Anlattı, anlattı. Sonra ansızın gene ayağa fırlayıp pezevenk sana karıma bakma demedi miydim diye avaz avaz bağırdı yeniden. İşte o zaman çocukluğumun kısa komik filmlerinde görülen durum oldu meyhanede. Hesapça yalnızca izbandutların masasındakilerle bizim masamızdakilerin dövüşmesi gerekirken herkes dövüşmeye başladı. Masalar devrildi, iskemleler devrildi, tabaklarla bardaklar şangır şungur kırıldı, erkekler küfürler etti, kadınlar çığlıklar attı. Bu hengame başladığı gibi bitiverdi ansızın. Sanki biraz önce birbirlerine girmemişler gibi herkes yerine oturdu, yemeye içmeye devam etti. Uzun boylu kara kuru maşa gibi denilen türden ama çekici bir kız olan Eleni ancak o zaman harekete geçti. Elinin tersiyle bir sağ yanağına bir sol yanağına tokatlar atarak yakasından yakaladığı Sait'i geri geri yürütüp meyhanenin arka kısmına itti. Orada kafasını 3 kez küt küt küt duvara vurdu. Sonra basıp gitti. O 5 ızbandutla da meyhanedeki bütün erkeklerle de dövüşmeye can atan Sait, onu döven sevgilisine el kaldırmayınca benim yeniden gözüme girdi. Bu yaman Rum kızını aramak için üçümüz de yollara döküldük. Ama o gece Eleni'yi bulamadık Beyoğlu'nda.